Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematik'e hoş geldiniz. Ben Ali Abaday. Bu hafta Caner Fidaner ve Selim Eyüboğlu ile birlikte Netflix'in izleyenleri şaşırtan dizisi, sonuyla şaşırtan dizisi Behind Her Eyes'ı konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Caner Bey siz nasılsınız? Öncelikle onu sorayım.
Çok teşekkür ediyorum. Bol filmli günler geçiriyoruz.
Ne güzel. Selim Bey siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Çok teşekkürler.
Şimdi gerilim türünde bir dizi ama internete baktığımız zaman ya da sosyal medyaya baktığımız zaman bir grup sonundan, yani herkes sonunda şaşırdığını, bir grup çok tatmin olduğunu, diğer grup ise çok da hoşlanmadığını söylüyor. Ben çok hoşlanmayanlardan biriyim. Bu arada programımız ağır spoilerlı olacak. Yani bütün sürprizlerini vereceğiz dizinin. O yüzden 6 bölümü de izlemediyseniz 6 bölümü izledikten sonra da videomuza bakabilirsiniz. Ya yani spoiler, sürpriz benim için önemli değil. Size anlatın sonra da izleyeyim diyebilirsiniz. Size bağlı. Biz uyarımızı önden yapalım.
Hatırlatıyoruz.
Spoilerlı bir yayın. Caner Bey, dizi için ya da Caner Hocam, dizi için ne diyeceksiniz?
Sadece Caner desen daha hoşuma gider ama nasıl rahat ediyorsan diyelim. Şimdi şöyle, Behind Her Eyes dizimizin adı, Türkçe'de Gözlerinin Ardında diye oynuyor. O şekilde tanınıyor. Bir İngiliz dizisi, Britanya dizisi. 4 ana karakteri var. 2 erkek, 2 kadın. Bunu görür görmez tabii benim aklıma hemen şey geldi. Lawrence Darrell'ın İskenderiye dörtlüsünün başına Freud'un aldığı bir alıntı vardır. Hani mealen söylüyorum. Bir yatakta her zaman 4 kişi vardır. Böyle bir söz.
Ama o mesela Woody Allen'ın Annie Hall'unda da daha farklı bir şekilde çok eğlenceli de bir yatakta her zaman 6 kişi vardır.
Onu hatırlamıyorum. Çok güzel. O anne babaları sayıyor.
Anne babaları sayıyor.
Evet, o da oraya gönderme yapmış. Burada da böyle tabii işte birbirinin yana geçmeler, şunlar bunlar, bir mistisizm katmış, gizemcilik katmış. Bir de bana şeyi hatırlatmıştı isminden. El Secreto de Sos Oyos diye çok harika bir film vardır. Arjantin filmi. Gözlerindeki Sır diye. Ama tabii alakası yok. Sadece çağrışım.
Bambaşkaydı canım. Bu, yani ikisi farklı kulvarlarda.
Çok çok farklı kulvarlarda ama göz hani ruhun, gözler ruhun aynasıdır diyoruz ya, orada filmde de bu dizide de bir yerde bir gözün içine bakıyoruz Louise'in falan, ondan sonra insanların gözlerinin içine, hani buradan yola çıkarak göz kavramı aynı zamanda işte ruh kavramı, ruh göçürtme kavramı böyle biraz içe girmiş. Ben bir tek şeyi söyleyeceğim. Giriş olarak Simon Brown, Louise'de onun oyununu ciddi derecede beğendim. Diğerleri de fena değildi diyelim. Ondan sonra şimdilik burada keselim. 6 bölüm 50'şer dakika olduğunu hatırlatalım.
Selim Hocam siz ne diyeceksiniz dizi hakkında?
Ben diziyi beğendim. Hatta sonunu da beğendim. Yani senin deyiminle tatmin olanlar grubuna ait görüyorum kendime. Şimdi sonuna, yani sonuyla ilgili tek bir şey söyleyeceğim ama sonra tekrar geri döneceğim ona. Yani bir motivasyon var sonunun o şekilde bitmesine. Çünkü bu tipik bir İngiliz dizisi ve bir karakter Rob, bir anlamda hiçbir dilde tam karşılığı yok İngilizlerin working class dedikleri sınıf şeyinin. Bu ne proleter ne başka bir şey. Yani tamamen kültür içinde bir hiyerarşi oluşturmuş bir şey. Ve Rob'un o anlamda diğer karakterlerle bir ilişkisi var. Working class olmasıyla, onların zenginliğiyle, olanaklarıyla ve sürekli bir kıskançlık dile getiriliyor dizide Rob adına. Şimdi başa dönüyorum. Şöyle, aslında dizi ilginç bir şekilde bizi başka yerlere doğru çok dikkatli bir şekilde götürdü. Daha ilk başta biz zavallı bir kadın, tuhaf, kontrol freak, bir koca, ona hiçbir şekilde özgürce kendini ifade etme şansı vermeyen, kontrol eden, ilaçlar veren, neredeyse bir tür Jane Eyre senaryosu, ki Jane Eyre şey referansı dizi içinde geçiyor. Çünkü en yakın arkadaşı söylüyor. Yani Heathcliff'in ilk karısını çatıya kitlemesi, ondan sonra üzerine bir de böyle sanki trajik bir durumda bu kadın yüzünden hayatım mahvoldu, alt üst oldu diyerekten bir de bir şey yapması, böyle bir girizgah yapması ve herkesi ikna etmesi gibi bir durum. Yani oraya doğru gidiyormuş gibi bir hisse kapılıyoruz. Yani dizi bize ona doğru yönlendiriyor. Ondan sonra her şey böyle kademe kademe değişmeye başlıyor. Sürekli flashbacklar içinde bir Rob karakteri var. Sonra bir de Simon mıydı? Siyah karakterin adı. Hayali adını hatırlayan var mı?
Louis.
Louis, tamam. Şimdi Louise'in gözünden görüyoruz zaten. Orada bir tür böyle bir kadın dayanışması. Fakat tekrar spoiler hatırlatıyorum. Yani ona giriyorum mecburen. Bunun bir planlı bir şekilde klişe bir kadın dayanışması senaryosunun hazırlanması, bunun bir yem olarak atılması ve Louise'in buna düşmesi baştan planlandığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında bütün bizim hani böyle politize ettiğimiz, konum aldığımız, savunduğumuz bir takım klişeleri, tırnak içinde klişeler diyorum, film kullanıyor bir şekilde. Onlar üzerinden ters köşe yapıyor. Ve bu anlamda hakikaten Rob'un hem gay olması hem de bunların sınıfsal konumunu kıskanması onun hani filmin sonunu niye öyle olduğunu açıklıyor bir şekilde. Yani bir motivasyon söz konusu orada gerçekten. Hani şey bütün cinayet dizilerinde amaç, motivasyon filan gibi böyle şeyler vardır. Dedektifin her zaman için şey yaptığı böyle ilk başta şeye altını çizdiği. Burada da öyle bir durum var. Daha çok konuşacak şey var ama bitirmeden önce sonuyla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Her ne kadar başı bana Jane Eyre hatırlatsa da sonu bana 1956 yapımı ilk örneği olan The Invasion of the Body Snatchers diye bir film, kurgu filmi vardır. Ve orada hakikaten hani alienlar, Türkçesiyle uzaylı hiç hoşuma gitmeyen bir karşılığı, vücutlarını insanların ele geçiriyor. Fakat ele geçirdiğinde aynı vücut, aynı şey kalıyor, aynı yüz mimikleri kalıyor ama bir garip bir soğukluk var, böyle bir mesafelilik var ve daha çok çocuklar söz gelimi şey bunu hissediyorlar. Mesela annem benim annem değil diyorlar. Herkes ne saçmalıyorsun, tabii ki o senin annen diyor. Şimdi burada da zaten aynı şekilde küçük çocuk annesinde bir tuhaflık olduğunu hemen seziyor. Hatta şey de diyor. Anne sen gemi yolculuğunu hiç sevmezsin diyor. Orada bir evet. Diyor filan. Yani ve o bile aslında şeye benziyor. Invasion of the Body Snatchers'ın sonuna benziyor. Yani küçük bir umut veriyor. Yani acaba her şeyi herkes anlayacak ve de bundan geri dönülecek mi filan gibisinden. Fakat o sonu açık bir şekilde bırakılıyor. Şimdilik benden bu kadar.
Ama şimdi Invasion of the Body Snatchers'ın çeşitli versiyonları var.
Tabii ki.
Mesela Kiefer Sutherland'ın babası Donald Sutherland'ın oynadığının sonu o ilk orijinalindeki gibi değil.
Değil tabii ki. Evet,
yani
evet.
Burada mesela ben o şeye daha hani dediğiniz evet bir anda ben de bağlayınca o sonu daha şeye benzettim. Donald Sutherland'ın oynadığı versiyona. Hani o umut çok olmadı bende mesela.
Ama mesela ilk 1956 versiyonunda da önce inanmıyorlar. Sonra birisi iyi dinleyin bari senin hikayeni diyor. Tam böyle bıkkın hani o hikayesini bitirdi burada bir şey yapmayacakken başka birisi aynı sözleri söylüyor. Hemen anlıyor ve telefona sarılıyor.
Yani, şey var orada. Biri diyor ki ya çok ilginç bir kaza olmuş işte bir evet. Kamyonun arkasından devasa karpuzlar düşmüş. Onun üzerine olay gerçekmiş deyip harekete geçiyorlar.
Hani evet, evet. Evet.
Çünkü o şeydir çünkü hani bilim kurgu sinemasında Amerika'nın o dönemki biraz da anti-komünist propagandayı alttan verir diye bir tez vardır o filmle ilgili. Hani tek tip insanlar, duygusuz insanlar gibi böyle hikayeler vardır. Ama ben izninizle mesela bir Behind Her Eyes'a ben ilk başladığımda şey dedim, böyle uzun süredir istediğim tarzda bir gerilim gibi gördüm. Hatta işte o ilerledikçe de işte ilişkiler var, bir arkasında bir şey çıkacak, ne çıkacak, ne çıkacak. Sonunda bunu doğaüstü bir olaya bağladıklarında...
Ama doğaüstü ama yani başından beri bir tek sonunda değil. Şunu anlıyoruz, bütün bir dizinin gelişimi sürecinde o doğaüstü şey durum var. Yani onun ipuçlarını zaten
veriyor.
Dolayısıyla bir tek sonunda böyle ucuz bir şeyle, hani hileyle her şeyi ona göre açıklamak gibi bir durum söz konusu değil. Yani bence şöyle, yani o sanki sadece bir araç gibi geldi bana. Yani dediğim gibi önce Louis'i aldatmak, oyuna getirmek, ondan sonra şey yapmak, aslında daha o noktada Adele değil de Rob olduğunu anlıyoruz falan ve bütün bunların dediğim gibi böyle nasıl şey oldu, yani bizim başından bir takım tuzaklara düşmeyi çok eğilimliyiz artık, hayatı bir takım böyle şeyler içinde görüyoruz, hazır formüle edilmiş bakış açıları, ideolojiler, söylemler içinde görüyoruz, sanki bu dizi bana bütün onları böyle bir hani sarsan, bizi böyle biraz bizi alay eden bir hali var gibi geldi.
Ben şunu Caner Hocam, şunu söyleyeyim, size bırakayım sözü. Ben şöyle düşündüm. Düğümü şöyle kursalar daha hoşuma giderdi. Pedro Almodovar'ın, Antonio Banderas'ın oynadığı The Skin I Lived In. Hani oradaki tarzda kursaydı düğümü, hiç doğaüstü olaya bağlamasaydı, hani bu gerilimden oraya gidiş daha bana, hani benim düşüncem, hani ben o zaman daha mutlu olabilirdim.
Bir şey soracağım sadece. Doğa üstüne niye karşısın?
Hayır, yani gerçek hayatta olabilecek bir şey olarak diziye başladım. Hani böyle bir gerilim var. Hani gerçek bir hikaye olabilir gibi bakıyordum. Bu doğa üstüne gidince biraz fantastik geliyor.
İşte, ama fantezi türüne kayıyor. Yani belki de başından beri fantezi olarak düşünmek lazım.
İşte ben öyle başlamadım. İlk iki bölüm öyle bakmadım. Ondan sonra oraya kayınca da şey oldum, biraz böyle hoşlaşmadım diyeyim. Caner Hocam, siz bir şey diyecektiniz.
Şöyle, birincisi o işte ben aslında kimim? Karşımdaki aslında kim? Annem mi, ben miyim? Bizim çok arkaik zihnimizde arkaik bir problemdir. Böyle her çocuk büyürken acaba bu anne baba benim gerçek anne babam mı falan diye bir dönem geçirir, böyle bir gelişmenin bir çağıdır o. Bir taraftan da aynaya bakıp aa bu benim falan demek bizi oralara götürdüğü için öyle bir çekiciliği oluyor bu tip filmlerin. Yani Body Snatchers olsun, benzeri başka filmler de var tabii. Burada da öyle yapmış. Ama finalin fazla hızlı gelmesi açısından ben de çok çok tatmin edici bulmadım. En baştan da eğer şöyle bir şey olsaydı, mesela diyelim Louis, ha bu arada Louis'in elbiseleri çok güzel. Yani o türbanları, giysileri falan, onlara bayıldım. Yani oradan hani mesela o çok ilgi çekici olabilir diye düşünüyorum izleyiciler için, ama şöyle aslında konuyu geliştirmek istiyorum. Hikayede bir kural vardır. Problemi çözerken böyle birdenbire çok hızlı çözerseniz bu çok keyif verici olmaz. İşte roman gider bir yerde bir defter çıkar karşına, okursun her şeyi oradan öğrenirsin. Onun yerine özellikle sinemada ben adım adım gitmesini bekliyorum. Burada da adım adım gibi görünüyor ama mesela en baştan Louis diyelim bir falcıya gidiyor olsaydı, böyle bir takım mistik eğilimleri olsaydı filan, daha bizi hazırlardı gibi geliyor. Böyle baştan vaat ettiğiyle, bak afişteki vaat ettiği aslında eyvallah, ona itirazım yok. Ama Ali'nin dediği gibi ilk iki epizod özellikle beni şey rahatsız etti. Ya üç tane birden aynı dertten muzdarip psikiyatri hastası bir arada. Üçü de kabus görüyor. Üçü de bilmem işte bir taraftan mesela uyur gezerlik, kabus. Bunlar da tabii Caligari'den beri, Dr. Caligari'den beri sinemayı kullandığı bir şey. Ondan sonra burada böyle bizim hem arkaik düşünce tabakalarınıza hitap eden bir şey koymuş. İçine biraz soft erotizm koymuş ondan sonra. Ve tabii bir üçgen aynı zamanda, bunu bir üçgen olarak da düşünebiliriz. Böyle biraz karma geldi ve bana çok özgün görünmedi açıkçası. Bir taraftan da şu Undoing ile arada bir paralellik kurdum. Sanki böyle bir eğilim mi var dizilerde gibilerden? İşte bir doktor ailesi kabul edilebilir şeyde, toplumda kabul edilebilir yeri olan bir aile ve işte bir genç kadın geliyor, olayı bozuyor filan, o tarzda. Diyerek bunu yani şimdi bu kadar söyleyeyim. Bir iki söyleyeceğim şey daha var açıkçası.
Ben mesela şunu söylemek istiyorum. Şimdi Kuzuların Sessizliği'nin devamı niteliğinde Clarice dizisi başladı. Şimdi dizinin ilk bölümünün sonunda Clarice Sterling şunu öğrendi. Seyirci de bunu öğreniyor. Oradaki kadın cinayetleri seri bir katilin değil, İşte tutulmuş bir adamın daha büyük bir komployu örtmek için yaptığı cinayetler. Yani diyor ki başından, yani bu bir seri katil, hani Kuzuların Sessizliği'nin devamı ama bu bir seri katil hikayesi değil. O birinci bölümün sonunda bunu veriyor ve diyor ki hani bunu buradan böyle izle. Hani benim Behind Her Eyes'ın sonundaki o mistik, süper natural, doğaüstü olaya bağlanmasına hoşlanmamamın işte nedeni o. Yani ilk iki bölümde beni hazırladığıyla sonradan verdiklerinde ben biz kendimce hani gerilim dizisi işte biraz daha polisiyeye yakın diye beklerken doğa üstüne kayması benim hani beklediğim değil, beni başka bir yola götürüyor ya da işte başka bir raya geçiriyor hissi yarattı. O yüzden ben hani sonunu düşündüm.
Hocam bir cümle ekleyebilir miyim? Bir edebiyat eserinde ya da sinema eserinde ya da bir kurguda iç tutarlılık arıyoruz. Burada da hani çok modernist başlıyor diyelim ya da gerçel dünyayla başlıyor. Ondan sonra mistisizme kayıyor. Baştan bilseydik mistisizme olduğunu, gizemcilik olduğunu, o zaman daha rahat ederdik gibi geliyor. Belki böyle bakabiliriz olaya. Yani iç tutarlılık olayı. Ayrıca senaryoda da bazı eksikler var. Bir taraftan diyor ki önceden gittiğin yeri görebilirsin diyor. Ama mesela işte Adel bizimkileri ilk gitmediği şeyde görüyor. Bizimkileri dedim. Kocasıyla Simon'un en baştaki kocasıyla David'in en baştaki buluşmasını. Gibi. Evet.
Sen Ali şunu demek istiyorsun. Yani bir tür kaçınılmaz bütün senaristlerin yapmaması gereken bir şey vardır. Onun şeyi Deus Ex Machina diye. Yani
evet.
Mesela bunun en tipik örneği ki ironik yine tırnak içinde mahsus yapılmış bir şey. H.G. Wells'ın Dünyaların Savaşı romanında ve sayısız filmlerinde Marslılar özel bir bakteriye karşı savunmasızdılar. O yüzden öldüler. Ve de insanlık kurtuldu derler. H.G. Wells ama bunu tam da British Britanya İmparatorluğu'ndan nefret ettiği için ilk defa onları yenecek bir güç tamamen alegorik anlamda hayal etmiş. Ve de sanki işiniz şansa kalmış. Yani böyle ölmeselerdi siz çoktan bitmiştiniz. Ben de büyük bir hazla bunu hayal ediyor olacaktım filan gibi. Yani şimdi Deus Ex Machina böyle bir şey. Ama bana hani burada dediğim gibi yani tüm karakterlerin bir kere hani huzursuz olması ve bir yerden başkasına, mesela neydi adamın adı, onu da unuttum.
David. Rob. David
böyle sıkılmış, bıkkın, her türlü ilişkiyle bir kaçamaklara hazır olması, işte Rob'un sadece zengin olanları şey yapması değil, bir tür arıza aileden gelmiş olması, bütün o söyledikleri şeyler, böyle onlar böyle İngiliz dizilerinde çok vardır yani, özellikle işçi sınıfı şeylerini anlatan çok başarılı diziler vardı. Yani Amerikan dizilerinin en büyük farkı çok mikro olayları ne kadar şöyle göle taş attığınızda halkaların büyümesi gibi büyüyebildiğini gösterir. Yani küçük bir evdeki huzursuzluk ve duyarsız davranışı bir erkeğin karısına karşı şu bu. Birdenbire böyle bir düğme dönüşür filan. Burada da hani Rob o anlamda yani huzursuz hiçbir yere oturamayan bir karakter. Hiçbir karakter aslında bir yere oturamıyor. Herkeste bir huzursuzluk var ve o huzursuzluk işte bir tür dönüşme şeyi. Yani motivasyonunu içine evet. taşıyor bir şekilde.
Ben şöyle düşündüm. Şu hani o örnek verdiğim film üzerinden şöyle bir şey olsaydı. Yani daha da geliştirilebilirdi en basitinden. Rob'u işte Adele'i öldürdüğü için David'in hani onu adam hem de eşcinsel diyerek işte estetikle önce Adele'e benzetmesi sonra işte cinsiyet değiştirme ameliyatı yapması ve biz sonunda şeyi öğrenseydik. Hani Adele esasında Rob'muş ama bunun nedeni işte hani öldürdükten sonra bir nevi intikam veya başka bir şekilde estetikle ve cinsiyet değiştirme operasyonuyla hani ona olmuş. Yine için Adele değil, esasında içinde Rob var. Ama hani doğaüstü bir olaya değil, daha bilimsel bir ve intikam hikayesine doğru gitmiş olması.
Sen tutarlılık istiyorsun, onu anlıyorum. Yani,
ya başlangıçta bunu dese, mesela başlangıçta şey olsaydı, Adele'in ailesiyle ilgili hani böyle esrarengiz olaylar yaşamış bir aile, işte geçmişte İngiliz kraliyetinde de biz şöyle bir şeyden bilinirdik gibi bir iki satır olsa o zaman sonunu kabul edeceğim. Hani baştan bunu vermiş, böyle bir ilk bölümde böyle bir ufak da olsa bir ayrıntı vermiş dese diyeceğim ki yani zaten bu ilk başta doğa üstüne bir atıf yapmış. Bundan sonra işte sonra bunu taşlarını örüp en sonundaki o sahneyi vermiş. O zaman hiçbir sorunum yok.
Yok işte beni de şaşırtması yani böyle farklı bir janra ait gibi olması, mesela Jane Eyre'nin modern versiyonu gibi başlayıp sonra bambaşka böyle bir yere gitmesi hoşuma gitti. Ve bir şey daha var ama tıpkı yine H.G. Wells'in romanına sonuna geri dönecek olursak, yani burada bu fantezi şeyleri olmasaydı bu karakterlerin hepsi son derece hani mutsuz, böyle sürekli bir arayış içinde olmaya devam edeceklerdi. Yani sanki oradaki mistik olayın kendisi, bu bütün bunlar böyle olmasaydı bu karakterler ne olacaktı demeye getiriyor. Yani imkansız bir şey görüyoruz ama orada karakterlerin ne kadar böyle huzursuz ve bir yerden başka bir yere gitmeleri, hayatlarını değiştirme ihtiyacını görüyoruz. Bu şey için bile geçerli. Neydi şey ana karakterin adı?
Louis
için de geçerli.
Evet.
Single, bir çocuk büyütmek zorunda. O en yakın arkadaşı defalarca şey söylüyor ya, bırak babasıyla Fransa'ya gitsin, sen de hayatını yaşa falan. Yani değiştir hayatını. Yani kimsenin hayatını Louis sonra Adele'i de öyle görüyor. Yani mutsuz bir kadın gibi görüyor böyle şey. Aynı şekilde David için de geçerli bütün bunlar. Yani hepsinin hayatta bir mucizeye ihtiyacı varmış gibi.
Evet.
Peki Selim Hoca, şöyle bir şey olsaydı kabul etmez miydiniz? Hani flashback sahnelerinin ilk bölümün flashbacklerinde Adele'le Rob konuşuyor. Ondan sonra işte David hastalarla birlikte, hasta bakıcı o sırada geldiğinde işte cadı gibi bir şey söylüyor ve işte kıza şey diyor, hani dönüyorum. Niye sana cadı diyorlar? İşte benim çok eski büyük annemle ilgili bir hikaye varmış. Ondan bana kalan böyle bir şey gibi. Hani böyle tek
o zaman satırlık. İşte resmi olarak, meşru olarak bir janra ait kılmış oluyorsun. Yani o ipucunu verdiğin an şey olarak.
Yani. Ama o zaman bana daha sonu daha açık geliyor.
Vermemesi gerektiğini düşünüyorum ki vermiyor. Yani vermemesi.
Yani. Eklemek istiyorum. Bu finalle ilgili söylediğin şey olsaydı Ali, hani öyle değil de işte böyle olsaydı falan. O zaman ikinci sezon biraz daha zor olurdu. Şimdi şu anda ikinci sezonu çok kolay çekebilirler gibi geliyor. Yani biraz baştan bir sırrı öğrendik. Ondan sonra bakalım şimdi ne olacak? Bir başka kadın, bir başka erkek birileri çıkacak mı yola? Adam ne olacak? Bazı şeyleri böyle soru işareti bıraktı. Özellikle her şeyi bağlamadı gibi geliyor bana. Bu biraz yeni dönem Doğu Hızlı dizilerin karakteriyle de ilgili olabilir diye düşünüyorum.
Olacak mı ikinci dönem?
Olmayacak. Bu roman uyarlaması Limited Seri diye geçiyor.
Gerçi roman uyarlamalarının da ikinci sezonu tıpkı şey gibi
Fargo yaptılar. Hani Fargo roman
olsun. Neydi şu distopik böyle kadınların köleleştirildiği?
Ha şey Mate
Handmaid's Tale.
Handmaid's Tale. Margaret Atwood'un onayıyla hatta kendi yazaraktan sonra dizi için yaz şey yeni episod sezondan yarattılar.
Tabii tabii. Evet. Olur. Ya bu da olabilir yani. Bana olabilir gibi geliyor.
Ama minus bir karakter yani. Adele artık şey olarak yani tabii kim öldü o da ilginç. Yani Rob devam ediyor hayatına başka bir vücut içinde. Dolayısıyla ölen Adele zaten ölmüştü. Yani Rob vücudundan ayrılmadan önce. Dolayısıyla öldüğünü kabul edebilir miyiz sonunda? Öyle bir soru da var. Bana hoşuma gidiyor. Bu cevapsız şeyler hoşuma gidiyor.
Işte. Evet. Cevapsız bırakması. Şey açısından mesela çok farklı ama hani hangi vücutta kim var? İşte John Woo'nun face off'udur mesela. Hani o şeyde de bence en iyi oyunculuklarından birini sergiler. John Travolta, işte Nicolas Cage de şeyi hani böyle her ikisi de birbirinin karakterine geçtiğinde o şeyi farklılaştırır. Vücut dilini farklılaştırır. Ama mesela hiç alakası yok bununla. Fakat şey sorusu hep vardır hani kimin yüzü kimin ruhu?
He, kimin bedeni?
Kim içinde?
Kimin bedeni, kimin ruhu. Onu işte gözünün içinden girerek görebiliyoruz. Behind her eyes görebiliyoruz. Ben öyle yorumladım.
Dolayısıyla.
Nasıl?
Yoksa görmüyor. Yani adı güzel seçilmiş bence.
Evet.
Peki. Cener Hocam, sizin dizi dışında bu diziyle ilgili söylemek istediğiniz, programın başında, programa başlamadan söylediğiniz bir durum vardı.
Evet, şimdi bu işte platformlar arttı, pandemi yüzünden herkes daha çok izlemeye başladı ama bir taraftan da cihazlar küçüldü, insanların ayırdığı vakitler azaldı, oturup da işte ayırıp gidip orada film seyretmek yerine elinde cep telefonu bir şey beklerken tık tık tık hadi şunun 10 dakikalık dizilere indi adeta bazı yapımlar. Buna bağlı olarak bu büyük platformların da dizilerinde belli sanki bir yönelim var gibi geliyor bana. Hani böyle senaryolar istiyorlar. Uzun diziler yerine daha kısa diziler, hızlı kurgulu diziler. Hızlı kurgu zaten popüler sinemada her zaman yapılan bir şeydi. Biraz kolay sonuçlar, finaller. Öyle çok üstünde hani derin felsefi düşünceye ihtiyaç duymayacak şeyler. Bazı şeyler bol bol tekrar ediliyor. Ben bunu da ona bağlıyorum. Burada da mesela her epizotta 2-3 tane düş, rüya var. 2-3 tane veya kabus var. Ondan sonra işte hafif erotizm var. Bir de mesela din ve aşk her zaman çalışır derlerdi. Şimdi dini yerine mistisizm geçti, gizemcilik. Hani gizemcilik ve aşk her zaman çalışıyor. Ona dayalı bir konu yaptığınızda. Biraz sanki diziler buraya doğru gidiyor gibi bir izlenimim var.
Terimi hatırlamaya çalışıyorum. Bir tek özellikle science fiction dizilerinde sanırım bu Battlestar Galactica'nın bu yeniden hayal edilmiş versiyonunda podcast demiyorlar ve küçücük mini epizodlar yayınlamışlardı. Sonra Star Trek dizilerinde de o oldu. Yani böyle bir tür çeşitleme ve bir tür mikro narratif yani böyle şey baştan sona bir hikaye anlatmıyor. Çok kısa bir şey ama o aslında ana arkın bir çeşitlemesi falan oluyor. Karakterlerin farklı bir şekilde davranışlarını açıklayan şeyler olabiliyor içinde. Şey yani gibi bir şey bu. Bu biraz da şey Matrix filmiyle birlikte de başlamıştı. Yani Matrix filminin oyunları, animasyonları, her türlü farklı medyadan böyle multimedya böyle açılımları olmuştu.
O Star Wars'la esas başlar. Star Wars galaksi hikayesidir. Kitapları, çizgi filmleri, filmleri. Sonra da hatta ikiye ayrıldı. Çünkü genişledikten sonra uyuşmayınca ikiye ayırdılar. Ama benim bildiğim ilk bu gezegen, yani farklı hikayeler, farklı kurguları şeyi besleyen Star Wars'tur. Çünkü mesela Han Solo bir savaştan bahseder. Sonra o savaşla ilgili bir kitap çıkar.
Evet. Doğru. Bir de tabii daha ilginci fan fiction denilen şey. Bu ilk 1960 sonlarında Star Trek, sonra bir de Starsky and Hutch diye bir dizi vardı. İki tane erkek polis ikili halinde. Seyirciler bunu bir tür dönüştürüyorlar. Mesela Kirk ve Spock her zaman birbirine aşıktı aslında gibi böyle bir şey kuruyorlar. Şimdi Amerika'da ilginç bir şekilde kadınlar kamplar kurmuşlar. Resimler, tiyatral şeyler falan. Ve burada sürekli bunun çeşitlemelerini üretiyorlar. Çünkü ideal bir gelecek, kadınların geleneksel rolleri artık bürünmeleri gerekmiyor. Yemek bile pişirilmesi gerekmiyor. Food replicator dedikleri bir şeyde. Bugünün 3D printer'ının belki de şeyi, yani gelişmiş hali olarak düşünebiliriz onu. Yemek anında ne istiyorsanız bir saniyede çıkıveriyor. dolayısıyla kadın klasik geleneksel kadın olma şeyleri ortadan kalkıyor. Böyle bir gelecekle şey yapıyorlar ve bu gelecekte ideal olarak iki erkekle beraber olabilirler filan gibisinden. Bu tabii sonraları birçok dizi için kapı açtı. Hatta dizilerin kendileri buna shipping deniyor. Relationship'in şeyi, ship kısmı. Yani iki karakterin birbiriyle sevgili olmayan sevgiliymiş gibi böyle explicit seks detaylarıyla filan yazmasına shipping deniyor bir şekilde. Bu ne bileyim daha çok gay karakterler için ama mesela şey için de var. The X-Files'da Mulder ve Scully için filan.
Evet. Onlar çok müsait o için. Evet. Çok güzel.
İlk kadınlar işte yani aslında bu orada, yani dizinin içinde bu var. Fakat Paramount o kadar konservatif ki bunu itiraf etmiyor aslında. Aşikar olan bir şey gibisinden. Şöyle bir şey de yapmışlar. Bir klip yapmışlar. Ben bunu bir akademisyen o kampa katılmış bu kadınların bunları yaptıkları 68'li yıllarda filan şey olarak da onun getirdiği bir şey görmüştüm. Kirk ve Spock'un beraber olduğu, birbirine baktığı değişik epizodlardan bir sürü sahneyi bir araya getirmişler. Ve de romantik de bir müzik koymuşlar. Hakikaten ne oluyorsunuz ki? O da bakınca öyle bir şey olduğuna dair.
Bununla ilgili bir de şey vardır. Yüzüklerin Efendisi'nde Sam'le Frodo arasında esasında aşk vardır. Sam'in o kadar arkasından gitmesi, her türlü belayı almasının nedeni Frodo'ya olan aşkıdır diye.
İşte Tekin gibi bunlar.
Burada da işte var ya, Rob David'e aşık oluyor mesela. Ve finali ya da bizim finalde öğrendiğimiz süreci o ilişki belirliyor sonuçta.
Ve Adele'i kıskanıyor Rob filan.
Ha, ikinizi de kıskanıyorum falan o işte köydeki şeyde, kulübedeki diyelim, yemekte falan, dağ evindeki. Enteresan yani, evet, çok hoş. Bu bir taraftan da Selim Hocam'ın anlattığı şey, bir omnipotens diye bir özelliği var ya, insan gene böyle 2-3 aylıkken ne güzel bak ağlıyorum deme geliyor. Demek ki ben her şeyi yapabilirim gibi bir fantezi. Bu tip böyle yan karakterleri beslemek, yeni dünya yaratmak falan, biz her şeyi yapabiliriz gibi bizim de omnipotens duygumuza ya da o tabakamıza hitap ediyor ve çok da hoşumuza gidiyor diye düşünüyorum. Yani bir oyun gibi, işte çocukluğumuzun oyuncaklarla kurduğumuz dünyalarını bize hatırlatıyor. Çok enteresan işler bunlar. Post-truth'la belki, gerçek ötesiyle belki buluşabilecek bir kavram.
Bu arada ufak bir bilgi daha vereyim diziyle ilgili. Louise'le ilgili esasında. Dizide Louise'i oynayan Eve Hewson esasında U2'nun solisti Bono'nun kızı. ve ailesi ilk başta oyunculuk kariyerine karşı çıkmış. Ama o ben bu yolda ilerleyeceğim demiş. Böyle de ufak bir bilgi.
Güya.
Yurtunun kızı olup da ailesinin oyunculuğu istememesi falan ilginç tabii ki. Acaba ne öngörmüşlerdi? Nasıl bir meslek?
Hatta şöyle bir şey var. İşte Temmuz 7'de doğmuş. Yani 7. ayın 7'sinde işte 7'nin ortası da Eve oradan geliyormuş. 7'nin ortası ve şeymiş. Babası mezun olduğu zaman New York Üniversitesi'nden babasına da onursal doktora vermek istemişler. Aynı gün yani kızının mezuniyetinde sana da onursal doktora verelim demişler. Bu onu reddetmiş bunu. Böyle ufak anekdotlar dizinin içinde. Peki Caner Hocam, size bir de şeyi sorayım. Siz genelde yapıyorsunuz. Bunu izleyen şu diziyi de sever veya bu filmi de sever. Selim Hocam işte söyledi. Invasion of the Body Snatchers'a, işte John Ayre'ye benzerliklerini söyledi. Sizin var mı?
Valla işte Undoing'le arada biraz paralellik kurdum. Hani ikisi de açıkçası Behind the Horizon olsun, Undoing olsun, bana hani dört dörtlük gibi görünmediyse de onu düşünebiliriz, onu önerebiliriz. Ben aslında bir şey eklemek istiyorum bitirmeden. Filmde tabii klişeler var, sonuçta popüler bir dizi, dizide klişeler var, sonuçta popüler bir dizi olacaktır. Klişeyi yıkma klişesi de var. Ona da itirazım yok. Fakat bir tanesinin, klişelerden bir tanesi ne dikkat çekmek istiyorum. O da psikiyatrist, ana karakterlerimizden biri olan psikiyatristin sunum biçimi. Hani alkolik olması filan bir yana, bir taraftan da işte bu psikiyatristler ilaç verir, başka da bir şey yapmaz. Yanı başındaki karısındaki bu kadar kökten değişikliği bile fark etmez. Halbuki biz son 10 dakikada o değişikliği fark ettik değil mi? Yani olayı çözdükten sonra çocuk fark etti oğlu. Ondan sonra ama işte o hani sözüm ona işi ruh sağlığını düzeltmek, kişilerdeki bozukluğu anlamak olan kişi bunu yapamıyor ve işte ilaç veriyor. Sürekli ilaç veriyor. Bunu biraz antipsikiyatri yaklaşımına paralel bir bakış olarak dikkatimi çekti. Aslında böyle değil arkadaşlar. Yani sevgili seyirciler, yani psikiyatristlerin en azından hepsi de böyle işte sırf ilaçlar, hadi al şu ilacı iyi ol diyen kişiler değildir.
Sizin bir doktor olarak bundaki görüşünüz tabii daha uzman görüşü oluyor.
Aynı zamanda da taraflı oluyor tabii.
Zaten bence o psikanalize gönderme değil. Ben hala şu Jane Eyre meselesine.
Olabilir.
Bir kitap var. Women in the Attics diye. Çatı katına hapsedilmiş kadınlar diye. Okay. Bir bakış açısıyla yazılmış. Hakikaten birçok böyle romanda böyle kadınları sessizleştirmek, onlara böyle kendi sözlerini söylemekten esirgemek gibi çok edebiyatta yaygın bir trop var olarak da. Evet. Kadınlar hiçbir zaman hani kendilerini ifade etme şansı bulamamışlar romanların içinde, bulamıyorlar. Bu da biraz ona başla işte. O yüzden karakteri antipatik buluyoruz. Çünkü hakikaten başta sadist, kontrol freak, karısına hiçbir şekilde böyle arkadaşlarını tanıştırmayan, eve hapseden, günde iki kere belli saatlerde telefon eden karısına ama aslında onu sevmeyen birisi olarak görüyoruz. O anlamda bakınca hani despot bir erkek ve onun zaten psikanalisti onun üzerinde bir şey yapıyor. Yani despot olduğu için baskı kuruyormuş gibi bir şey. Çok güzel bir film vardır. Nicholas Roeg'in Bad Timing diye.
Aa evet, hatırlıyorum. Evet.
Bir kadınla bir psikanalistin ilişkisi vardır ama.
Klinikte başlıyor falan. Evet. Bir klinikte başlıyor.
Evet, ve adam yani psikanalist olduğu için değil, baskıcı ve kontrol freak olduğu için, böyle kendini çok beğenmiş birisi olduğu için psikanalizi kullanarak baskı yapıyor kadının üzerinde. Yani bir tür yumurta ve tavuk ilişkisi gibi yani. Evet. Baskıcı olduğu için psikanalizi şey yapıyor, psikanaliz mi onu ona yönlendiriyor. Çünkü Freud'un Dora şeyine case'ini düşünürsek hani ters evet. düşünülebilir.
Doğru.
Şey diye baktım ilk etapta, ilk bir ve ikinci bölümde. Ya dedim acaba bu Adel esasında katil mi? Mesela aileyi öldürdü, evi yaktı. Ondan sonra da o saati kuyuda gördük. Rob'u da öldürdü. Bu adam bunu koruma, hani başkalarını da öldürmesin, cinayetleri de kanıtlayamam diye kontrol altında tutmaya çalışıyor. Esasında topluma bir iyilik yapıyor gibi bir şey mi var öbür tarafta diye.
Şey vardı ya, elinde bıçak tak tak tak sebze kesiyor filan. Yani o bıçakla da bizi yönlendiriyor oraya.
Yani öyle bir düşünce de belirdi. Ben hep polisiye üzerine gittim. Hani hep böyle bir gerilim polisiye.
Şey de var ya, Killing Eve'de gidiyor annesinin evini yakıyor falan. Killing Eve'de sarışın kızımız. Burada da bir ev yakma olabilirdi. Şöyle bir altında.
Yani öyle bir taraftan da baktım. Çeşitli senaryolar düşündüm. Ama sonunda başka bir şey çıktı.
Evet, kolay bir şey. Bakalım.
Belki şey yapabilirdi ama hani iki artı okuma gibi iki alternatif sunabilirdi senin dediğin ve de filmin aslında hani kendi seçtiği yol.
Evet.
Şey gibi mesela yine hep böyle aynı temalara dönüyoruz. Like, the Invasion of the Body Snatchers'ı bir türlü daha okumak mümkün. Bütün bunları adam hayal mi ediyor? Kendisi paranoya yüzünden bütün bunları şey mi yapıyor filan başından sonuna kadar. Biraz öyle bir şey de belki olabilirdi bunda.
Ya da işte mesela sonunu bilmiyorum. Yani şimdi sonunu biliyoruz ama Rashomon'daki gibi bu sefer de mesela doktorun gözünden ikinci sezon.
Oo evet. Evet.
Yani diğer bir karakterin gözünden o sürece nasıl gelindi. Ama bu şimdi sonu bilindiği için çok evet, etkili evet. olmaz.
Evet.
Yani birkaç
açık
bölüm...
bıraksaydı. O yüzden sonunu açık bırakması gerekirdi. Yani ikinci sezona böyle bir şey düşünecek olsalardı.
Ya da alt bölüm yapmayacaklardı. İşte bir bölüm kadının bir bölüm erkeğin gözünden.
Öyle bir dizi vardı, polisiye bir dizi. Hatırlamıyorum ismini ama hakikaten her epizodda her olayı üç ayrı karakterin gözünden anlatıyordu. Çok başarılıydı ama hatırlamıyorum ismini.
Ben de şu an yani o aklıma gelip söyledim ama diziyi hatırlayacağım. Adını çıkaramayacağım.
Evet. Güzel. Aslında bayağı böyle çok geniş kapsamlı olayı değerlendirdik. Çok güzel oldu. Selim Hocam, Ali çok teşekkürler ikinize de. Benim için de dizi artık yeni bir anlam kazandı yani.
Selim Hocam, son bir sorunuz var mı diziyle ilgili?
Son bir sözüm ki yani konuştuklarımızın çeşitlemeleri olabilir ama hani her şeyi galiba konuştuk gibi geliyor bana.
Peki o zaman bu yayın için çok teşekkür ederim ikinize de.
Ben de teşekkür ediyorum.
Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematek'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Yayınlarımızı beğendiğinizde YouTube kanalımıza abone olabilir, videomuza like atabilir. Sorularınız veya görüşleriniz varsa veya sizin kendi fikirleriniz varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Bunun dışında haberleri Ahval'den takip edebilir. Facebook veya Twitter adresimizden bizi takip ederseniz haberlere engelsiz bir şekilde ulaşırsınız. Cep telefonunuz ve tabletiniz hangi marka model olursa olsun Ahval uygulamasını indirdiğinizde yine haberlere kesintisiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.